Ayrım 7.
Alkol ve madde bağımlılığı. Profesör Doktor Özcan Köknel. 2. kaset 2. yüz, sayfa 86. Peyot dini ya da mezhebi. Meskalin, peyot adı verilen bir kaktüsün etkili maddesidir. Peyot kaktüsünün Aztek uygarlığında kullanıldığına ve etkisine ilişkin ilk bilgiler 1570-1575 yılları arasında İspanya Kralı 2. Filipe tarafından Meksika'ya gönderilen saray hekimi Francisco Hernandez tarafından toplanmıştır. Meksika yerlilerini Hristiyanlığı kabul ettirmek için misyonerlerden oluşan kafileye geleneksel Meksika tıbbını ve halk ilaçlarını incelemek amacıyla katılan Hernandez, orada kaldığı 5 yıl içinde yaptığı incelemeleri Azteklerin ilkel hekimliği adlı bir kitapta toplayıp, yerli halk tarafından çeşitli hastalıklarda kullanılan 1200'den fazla halk ilacına ilişkin bilgi vermiş, peyot kaktüsünü tanıtarak bu kaktüsten elde edilen etkili maddenin özelliklerini yazmıştır. Peyot, 19. yüzyıldan sonra Hristiyanlığı kabul eden Kızılderililerin kutsal bitkisi sayılmış, bugün Amerika'nın güneyinden kuzeyine kadar yaklaşık 1 milyon Kızılderilinin kabul ettiği peyot dini ya da peyot mezhebi adı altında yeni bir mezhep doğmuştur. Hristiyan dininin inançlarıyla geleneksel Kızılderili din uygulamalarının bileşiminden oluşan bu mezhebin doğuşuna ilişkin olarak şu efsane anlatılmaktadır. Uzun yıllar önce çok kavgacı ve saldırgan olan Kızılderililer sürekli savaşıyorlar. Köyleri yakıp yıkıyor ve birbirlerini öldürüyorlardı. Kabilesi tarafından ortada bırakılmış zavallı bir kadın aç susuz çölde yürüyordu. Açlıktan ve susuzluktan ölecek durumdaydı. Bu sırada gökten bir ses işitti. Bu İsa'nın sesiydi. Sonra İsa'yı karşısında gördü. Eliyle topraktaki bitkileri göstererek şunlara bak onlardan su ve besin alabilirsin diyordu. İsa'nın gösterdiği bitkiler peyottu. Bundan sonra İsa'nın görüntüsü ve sesi kayboldu. Kadın yerdeki bitkileri koparıp yemeye başladı ve karşı tepelere doğru yürümeye koyuldu. Tepeye aşınca suya kavuştu. Yerli Amerikan kilisesinde sevişen hippiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde peyot mezhebine bağlı olanların kurdukları Native American Church, yerli Amerikan kilisesi, 1918'de ilk olarak Oklahoma'da tanınmıştır. Bu mezhep Kızılderililer ve Hristiyanların geleneksel inanışlarını ve uygulamalarını bir araya toplamıştır. Bu birleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan yayınların birinde şöyle yazıyordu. Bu birleşmenin amacı mezhebimizi geliştirmek, ilerlemek ve yaymaktır. Mezhebimizi kabul edenler her şeyin üstünde olan Tanrı'ya, Kızılderili kabilelerinin geleneklerine uygun olarak özveriye, sevecenliğe, yardımseverliğe, ruhun yüceliğine dürüst yaşamaya, kardeşçe sevgiye, kendi kendilerini denetlemeye ve Amerika'da yaşayan Kızılderili kabilelerin birleşmesinden doğacak tanrısal güce inananlardır. Dinsel törenler sırasında peyot kullanma bu birleşmeyi sağlayacaktır. Böylece peyotun dinsel törenlerde kullanımı zamanla yayılmaya başlamıştır. Ancak Kızılderililer peyot bitkisinin ruhsal gücü artırdığına inandıklarından bu törenlerin dışında da peyot kullanımını sürdürmüşlerdir. Native American Church mezhebiyle ilgili olarak Mond ve Et Vie dergisinde kilise ve uyuşturucu, uyarıcı maddeler adı altında bir yazı yayınlanan Suzanne Labine şunları yazmıştır. Bu kilise Hollywood'un doğusunda kilisenin önünde İsa'nın evi adında vitrininde İsa'nın çarmıha gerili heykeli ve inceden parçaların yer aldığı büyük bir mağaza var. Kiliseye bu mağazanın yanındaki kapıdan giriliyor. Pek büyük olmayan kilisenin duvarlarında ruhsal yaşantıyı bozan maddelerin övgüsünü yapan renkli afişler asılmış. İsa'nın heykelinin yanında piyano çalan Hint giysiler içinde bir hippi var. Ne çaldığı pek belli değil. Bütün gücüyle tuşlara basıp korkunç gürültüler çıkarıyor. Papaz kılıklı bir hippi ya da hippi kılıklı bir papazın önüne gelen hippiler onun uzattığı peyotu alıp kendilerinden geçiyorlar. Korkunç gürültüler çıkararak bağırıp çağırıyorlar. Dans edip tepiniyorlar. Böyle bir tören hiç görmemiştim. Burası taşkın hastaların bulunduğu bir akıl hastanesi sanki. Gürültü, patırtı, uğultu, tepinme hepsi var. Bir süre sonra hippilerin bir bölümü kilisenin ortasındaki haçın çevresinde bir bölümü sıraların arasında sevişmeye başladı. Piyanodan cinsel birleşmeyi anlatan ritimler geliyordu. Işıklar yanıp sönüyor, sevişen çiftler kendilerinden geçmiş durumda yerlerde sürükleniyorlar. İnsana bulantı veren iğrenç bir durum. Bir yanda insa, bir yanda hislik içinde solucan gibi kıvrılan insanlar. Büyük ve çarpıcı bir karşıtlık. Ordeus Huxley'in Sezgi Kapıları. Meskalinin yol açtığı belirtileri ve değişmeleri en iyi anlatan Ordeus Huxley olmuştur. 1894 yılında İngiltere'nin Surrey kentinde doğan, öğrenimini Oxford'un ünlü Eton Koleji'nde yapan, Hindistan, Fransa, İtalya ve Amerika'da yaşayan ve 1963 yılında Hollywood'da ölen ünlü İngiliz yazarı Ordeus Huxley, 1954 yılında yayınladığı Sezgi Kapıları ve 1957 yılında yayınladığı Cennet ve Cehennem adlı yapıtlarında Mescari'nin bireysel ve toplum etkilerini ayrıntılı biçimde anlatmıştır. Sezgi Kapıları adlı yapıtı Mescari'nin ruhsal yaşantıdaki etkileri şöyle anlatılmaktadır. 1953 ilkbaharında ben de kendimi bu yolda buldum. Mescari'nin ruhsal yaşam üzerindeki etkilerini araştıran bir bilim adamıyla tanıştım. Onun araştırmalarında denek olmayı kabul ettim. Böylece pırıl pırıl bir Mayıs sabahında bir bardak suda eritilmiş 1/4 gram mescalin yuttum ve sonucu beklemeye başladım. Mescalini saat 11'de almıştım. 1,5 saat sonra çalışma odamda oturup üzerinde 3 çiçek olan küçük cam vazoya dikkatle bakmaya başladım. Bir rastlantı sonucu bir arada bulunan bu çiçekler bütün geleneksel beğeni kurallarını yıkıyordu. Sabah kahvaltısında renklerin uyumsuzluğu beni şaşırtmıştı. Ancak şimdi beni etkileyen çiçeklerin rengi değildi. Artık çiçeklerin düzeni ilgilendirmiyordu beni. Yaratılışının sabahında Adem'in gördüklerini görüyordum. Varoluş mucizesinin her anını. Uzay ilişkileri artık benim için hiçbir anlam taşımıyordu. Yer ve uzaklık önemini yitirmişti. Zihin, varoluşun yoğunluğunu, anlamın derinliğini, biçimin kendi içindeki ilişkilerine göre algılamaya başlamıştı. Kitapları görüyor, onların uzay içindeki yeriyle ilgilenmiyordum. Bu durumda yer ve 3 boyut önemini yitiriyordu. Tıpkı çiçekler gibi her şeyin kendi iç aydınlığıyla parıldadığı, anlamlarının sonsuzlaştığı bir dünyaya döndüm. Söz gelişi sandalyenin bacaklarının yuvarlaklığı şaşırtıcı, cilalı, olağanüstü düzgün ve güzeldi. Bam bu bacaklara bakmakla kalmıyor, onların kimliğine bürünüyor ve onların kimliğinde kendimi görüyordum. Daha doğrusu ben olmayan sandalyede kendi içimdeki ben olmayan ortaya çıkıyordu. Bu durumda ne ben ne de onlar denen kimlik vardı. Yalnızca bakmak, çiçeğin, sandalyenin, kumaşın, resmin içindeki ben olarak kalmak isterdim. Bu durum insanın yaşamını sürdürmek için yeterli gücü sağlamaktan uzaktır. Yaşamın bu biçimde akıp gitmesi olanaksızdır. Kişiler benliklerdir. Çevremdeki varlıkların içine giren ben, ben olmaktan çıkar. Mescalinin etkisiyle algının ve düşüncenin yoğunluğu artar. Ancak bu tür düşünce hareket ve eyleme dönüşemez. Mescalin yarattığı bu etkiler nedeniyle bedenin iş ve eylem yapacak gücü bulamamasına karşın sinir sisteminin sınırlandırıcı, bilincin kısıtlayıcı görevi ortadan kalktığından günlük yaşam için uzay ve zaman ilişkilerine gerek kalmaz. Zihin özgürleştikçe, sınırlandırma kısıtlamalardan kurtuldukça kimileri değişik güzellikli güzelliklerin algılandığı bir dünyanın içine girerler. Kimileri de yaşantılarını kavramlarla anlatma alışkanlığından sıyrılıp varoluşun sonsuz parlaklığına ulaşır, anlamına ererler. Kişilikten ve benim sınırlarından kurtulduktan sonra bütün evrenle bütünleşip onun anlamını kavrarlar. Bütünün gerçekte her şey olduğunu anlarlar. Vazodaki çiçek, masa, sandalye, duvardaki çivi, ben, sen, o, hepsi bütünü oluşturan birer parçadır. Bu durum sınırlı zihnin evrenin her yanında oluşan her şeyi algılamaya yaklaştığı noktadır. CIA'nin beyin yıkama aracı LSD 1950-1966 yılları arasında LSD Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birçok ülkesinde casuslar, gizli ajanlar, yeraltı örgütleri tarafından ya karşı tarafın düşüncelerini anlamak ya da değiştirmek amacıyla başka bir deyişle beyin yıkama amacıyla kullanılmıştır. 1979 yılında Marx tarafından yayınlanan ve Amerika'nın merkezi haber alma örgütü CIA'nin çalışmalarını anlatan bir kitapta CIA'nin haber almak ve istediği eylemleri gerçekleştirmek amacıyla davranış bilimlerindeki gelişmelerden yararlandığı, bu arada başta LSD olmak üzere çeşitli psikodisiplitik maddeleri kullandığı açığa çıkmıştır. Günümüzde de büyük ülkeler arasındaki karşılıklı casusluk olaylarında bu tür maddelerden yararlanıldığına ilişkin veriler olduğu söylenilmektedir. Ancak bugüne dek yapılan on binlerce bilimsel araştırmanın sonucuna göre LSD, algı, düşünce ve duygu bozukluğu, değişikliği ve sapma yaptığı için onun aracılığıyla elde edilen bilgilerin ya da beyin yıkamanın beklenilen amaç ve gerçeklerle bağdaşmasının olanaksızlığı kesindir. LSD bu özelliğe karşın büyük ulusların casusları ve gizli haber alma örgütleri tarafından hala bir araç olarak kullanılıyorsa, elde edilen verilerin ve bu verilere dayanarak yapılan yorumların uluslararası ilişkilerde oynadığı olumsuz rol üzerinde önemli durulacak ve tartışılacak bir konudur. Dileğimiz uluslararası ilişkilerin ve dünya barışının LSD ile bozulmuş düşüncelerin sapık davranışlarından etkilenmemesidir. Yaratıcılık ve mistik yaşantı. 1958 yılında din bilimci Alan Watts'ın LSD alması dinsel mistik içerikli algı ve düşünce değişmeleri olduğunu yazması, bu maddenin mistik yaşantıya yol açtığı görüşünü güçlendirmiş, geleneksel doğu dinleri ve Zen Budizm yaşantısının özlemi içinde olan hippiler tarafından yaygın biçimde kullanılmasına neden olmuştur. Böylece LSD biçim olarak Budizm ve eski Hint dinlerini benimseyen hippilerin simgesi durumuna gelmiştir. Bu arada LSD ile hippi yaşantısı bütünleşmiş, onların günlük yaşamlarında, düz yazılarında, şiirlerinde, şarkılarında, resimlerinde LSD'nin etkisi ve izleri ortaya çıkmıştır. LSD kullanan ünlü ozanlar, yazarlar, ressamlar, şarkıcılar bu maddenin yaratıcılığı artırdığına ilişkin söylentiler yaydıkça sanatçı olmaya özenen gençler arasında da LSD kullanımı yayılmıştır. LSD'nin yaratıcılığı artırdığına ilişkin söylentiler bu alanda yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda doğrulanmamıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar LSD alındıktan sonra çok ender olarak kısa bir süre algı ve düşünce sınırlarının genişlediğini, çalışma gücünün arttığını, daha sonra çalışma gücünün azaldığını, iradenin kullanılmasına olanak kalmadığını göstermiştir. Şeytanın meyvesi LSD. Heinz Konsalik, Şeytanın Meyvesi LSD adlı romanında 2. Dünya Savaşı sırasında ateş altında dost olan 5 Alman'ın savaş sonu yaşamlarının öyküsünü anlatmıştır. Subay Konrad Ritter, yüksek mühendis Richard Erlanger, modacı Hermann Schreibart, mühendis ve araştırmacı Alf Bostein, mimar Tony Huisman. Obra kıyısındaki Meseritz'te ateş altında oldukları 21 Ocak 1945 günü şu kararı alıyorlar. Çocuklar, birbirimizden ayrılmayalım kardeş gibi. Aynı alın yazısını paylaşıyoruz. Hep birlikte olalım. Birbirimize hep yardım edelim. Aradan yıllar geçiyor. 5 arkadaş Düsseldorf'ta yeniden bir araya geliyorlar. Hepsi mesleklerinde başarıya ulaşmış, para ve ün kazanmış, gelişen ve kalkınan Almanya'nın önde gelen isimleri arasında yer almıştır. Tony Huisman'ın Düsseldorf dışındaki görkemli villasında o gece güzel kadınlarla birlikte yiyip içip eğleneceklerdi. Ancak bu gece diğerlerinden farklıydı. Alf Bondenstein Paris'ten getirirken LSD'yi deneyecek, alışılagelmiş ve artık bıktırıcı olmaya başlayan eğlencelerini renklendirecekti. Partide Boltenstein'in öncülüğünde alınan LSD 20 dakika ile yarım saat içinde etkisini göstermeye başladı. Tony Huisman yerde otururken gözleri donuklaştı. Ağzından damlayan salyalar gömleğine aktı. Bedeni titriyor, anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. Büyük, çok büyük bir salondaydı sanki. Dev bir salon, sonsuzluğa uzanan bir salon ve o sürekli koşuyordu salon boyunca. Her yerde kapılar vardı, yüzlerce binlerce kapı. Bir tuvalet arıyordu. İdrar torbası patlayacaktı. Kendi pisliği içinde boğulacaktı sanki. Kapıdan kapıya koşuyordu. Kapılar duvarla örtülüyordu. Devam devam. Yüzlerce kapı, binlerce kapı. Her yerde kapı. Ama hepsi duvarla örülmüş, taşlarla kapatılmış. Huisman bulunduğu yerde devrildi, hırlamaya başladı. Toplantıya katılan ve LSD'yi ilk kez deneyen kızıl saçlı Mary toz toparlak olmuş yerde yuvarlanıyordu. Bir yandan da ağlıyor, bağırıyor, gülüyordu. Bir portakal olmuştu birden. Tabağın içinde duruyordu, sonra yere yuvarlandı. Evden dışarı çıktı, caddeye doğru koştu. Bir dev eğilerek onu yerden kaldırdı. Soy benim diye bağırdı portakal. Ama dev eline bir bıçak alarak onu kesmeye hazırlandı. Yeniden yuvarlanmaya başladı. Bir gazete kağıdının üzerinde durdu. Kağıt birden hareket edip gümüş bir tepsi oluverdi. Portakal tepsinin içinde duruyordu şimdi. İki tane fare üzerine çıkmış dans ediyordu. Richard Erlanger divanda yatıyor, bacaklarını kımıldatıp duruyordu. Birden yere yuvarlanarak masayla üzerindeki parmakları birlikte devirdi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Damarlarındaki bütün kan çekilmişti sanki. Yüzü sapsarıydı, fosforlanmış gibi. Ormanda bir geçitte yürüyordu. İnsan değil, dev bir örümcekti. Kendisini görüyordu. Gözlerini, başını, dev örümcek gibi bedenini. Bir kaplan ona doğru gelmeye başladı. Karşı karşıya duruyorlardı şimdi. Halının üzerinde uzanıp kaldı. Yeni bir cehennemin kapıları açılıverdi. Roman beş arkadaşın ve toplantıya katılan kadınların LSD etkisi altında ortaya çıkan davranış bozukluklarını ve Boltenstein'ın Erlanger'in karısını ve fabrikasını elde etmek için düzenlediği bir LSD partisini anlatıyor. Bu partide Erlanger boğularak öldürülüyor. Partiden sabahın erken saatlerinde ayrılan Schreibert, LSD etkisi altında araba kullandığı için bir ağaca çarpıyor. Yüzü parçalanıp tanınmaz duruma geliyor. Olaylar bitmez tükenmez entrikalar ve karışıklıklarla sürüp gidiyor. Bu romanında Konselik, birey ve toplum açısından LSD'nin savaştan daha kötü olduğunu vurguluyor. Bir gün önlerinde yeni bir cehennemin kapıları açılıverdi. Bu seferki Mezaritis'ten de beterdi. Bu cehennemin kapısının açılmasında kuşkusuz savaşın ve savaş sonunun bireyde ve toplumda yarattığı bunalımların da etkisi olmuştur. Konselik romanını şöyle sonlandırıyor. 21 Ocak 1945'te 5 adam Obra kıyısındaki Mezaritis'te karların içinde delicesine koşuyorlardı. Hayatları pahasına. 20 yıl sonra içlerinden yalnız biri yaşıyor ve hayatın ne garipliklerle dolu olduğuna şaşıyordu. Tıpkı bir gün bizim de şaşıracağımız gibi. Savaş süresince ölüm korkusu içinde yaşayan, yaşamı değersiz bulan insanlar, savaş sonunun ekonomik ve toplumsal kargaşası içinde bütün amaçlarını ve inançlarını yitirirler. Paraya, maddeye tutku, kısa ve kolay yoldan hızlı ulaşmak tek amaç durumuna gelir. Bu amaca ulaşmak için alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bir çıkar yol olarak görülür. Grup içinde bu tür maddelerin kullanılması kötü ve zararlı etkileri artırır. Şeytanın meyvesi, LSD romanının kahramanları içinde durum böyle olmuş. LSD etkisiyle bastırılmış saldırganlıklar su yüzüne çıkıp, kin, nefret, kıskançlık duygularına dönüşmüş, cinayet ve kazalara neden olmuştur. Don Juan'ın öğretileri. Buraya kadar anlatılan halüsinojen maddelerin yarattığı doğaüstü yaşantı, başka bir gerçeği yaşamak, Tanrı ile doğayla bütünleşmek inancının yer aldığı uyuşturucu madde alt kültürü günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Çağdaş bir antropolog olan Carlos Castaneda, 1960'lı yıllarda Güneybatı Amerika'ya giderek 5 yıl süreyle oranın yerlisi kızılderililerle yaşamıştır. Bitkiler konusunda uzman sayılan Don Juan adındaki bir kızılderiyle tanışan Carlos Castaneda, onun verdiği bilgilerle yetinmeyip tanrısal bitkilerin etkisini kendinde denemiştir. Carlos Castaneda'nın Don Juan'ın Öğretileri adlı yapıtının Türkçe çevirisinde bir sunuş yazısı yazan Melih Cevdet Anday şöyle diyor. Araştırıcı Carlos Castaneda'nın ilginç davranışı, bu üstün güçteki bitkilerin inanılmaz erklerine kendini açarak bildiğimiz gerçekliğin dışındaki başka bir gerçeği yaşamasıdır. Böyle bir deneyin kızılderili olmayan, üstelik aydınlar sınıfından biri için hiç de kolay olmayacağını söylemeye gerek var mı? Gerçekten de kızılderili ile araştırıcı arasında dostluk kurulması uzun zaman almıştır. Don Juan Carlos Castaneda'nın inanmasını ve kimin gerçekleri kendi kendine bulmasını beklemiştir. Uygar insanlar arasında bir kimyasal madde olan meskalin, ilkel toplumun inanışında Mezcalito adlı bir tanrıdır artık. Onunla konuşulur, ondan alınan güç size türlü kılık ve biçimde kendisini gösterir. Carlos Castaneda Don Juan'ın bilgi yolunu öğretmesini şöyle anlatmıştır. 20 Ağustos 1961 Pazar. Dün gece Don Juan beni yepyeni bir bilgi alanına götürdü. Bana bilgi, dostluk, güç ve güven verdi. Doğru yolu gösteren, gerçeği aydınlatan bir önder oldu. Böylece bilgeliğe erişmeyi başardım. Bilgeliğe eriştikten sonra artık çeşitli bitki köklerinin büyülü gücüne gereksinim duymadan gerçeği gördüm. Algıyı en üst düzeye çıkarmayı, bedenimi algı organı gibi kullanmayı öğrendim. Bu durumu yol gösteren bir dostun yardımıyla mürşit, gerekli otu bularak sağladım. Carlos Castaneda Time dergisindeki yazısında Don Juan'ı bulmasını Dante'nin Beatrice'i bulmasına benzetmiştir. Bu durum Anadolu gizemciliğinde insanın şeyhini bulmasını hatırlatmaktadır. İkinci bölüm, tıbbi tanım ve kullanım, bağımlılık yapan maddeler. Gariptir ki bedensel ve ruhsal açıdan zararlı olan bağımlılık yapan maddelerin hemen hepsi başlangıçta tedavi amacıyla kullanılmıştır. Gerek ilkel insanların bitkilerden elde ettikleri doğal maddeler olsun, gerekse laboratuvarlarda sentezi yapılan sentetik maddeler olsun, tedavi amacıyla kullanıldıklarında ortaya çıkan zararları ve tehlikeleri nedeniyle bu maddeler tıp alanının dışında kalmış, hatta yasa dışı sayılmışlardır. Ancak keyif verici maddeler olarak kullanımları sürmüş ve sürmektedir. Bununla birlikte zararları bilinmesine karşın yerini alacak daha az zararlı ya da zararsız ilaç bulunamadığından bu maddelerin birkaç tanesi tıp alanında ilaç olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak kullanım alanının çok sınırlı olmasına karşın amfetaminler, uçucu maddeler, morfin gibi afyondan elde edilen sentetik, yarı sentetik ilaçlar bir yandan tıp alanında ilaç olarak öte yandan bağımlılar tarafından kullanılan maddeler arasında bulunmaktadır. Bu durum alkol ve madde alt kültürünün doğmasında, daha önce sözü edilen kültürel süreçler içinde gelişmesinde ve yayılmasında, tıp alanında ilaç olarak kullanılmasının hekimler ve sağlık kuruluşları tarafından önerilmesinin önemli rol oynadığını göstermektedir. Günümüzde de tıp alanında kullanılan ancak bağımlılık yapan birçok ilaç için benzer durum söz konusudur. Alkolün geniş kullanım alanları. Doğadaki birçok bitki serbest ya da bağlı olarak alkol içerir. Alkoller en çok asitlerle ester halinde birleşmiş olarak bulunur. Alkoller renksiz, kendine özgü kokusu ve yakıcı tadı olan yanıcı sıvılardır. Su, eter ve kloroformla karışabilirler. Genel olarak molekül ağırlığı arttıkça diğer sıvılarla karışma oranı ve kaynama noktaları yükselir. Ancak metil ve etil alkol bu kuralın dışında kalır. Doğada bulunan en önemli alkoller arasında metanol ya da metil alkol, etanol ya da etil alkol ilk sırada yer alır. Metil alkol birçok bitkide serbest ve bağlı bulunmakla birlikte çoğunlukla odundan elde edilir. Birçok organik bileşiğin elde edilmesinde ve sanayide eritken olarak kullanılır. İnsan için kuvvetli bir zehirdir. Alınan miktara göre gözlerde sakatlık ve körlük yapar, ölüme neden olur. Etil alkol karbonhidratlardan mayalanma yoluyla oluşur. Bitki ve hayvan dokularında bulunur. Kanda eser miktarı saptanmıştır. Üzüm şekeri, glikoz ve meyve şekeri fruktoz gibi meyvelerde bulunan doğal şekerler alkol mayasının etkisiyle etil alkol ve karbondioksidi parçalanır. Teknik alanda etil alkol söz konusu edilen şekerlerden elde edilmez. Bu yolla alkol elde edilmesi güç ve pahalıdır. Bu nedenle önce nişasta elde edilir. Nişasta mayalanmaya elverişli karbonhidratlara çevrilir. Bu karışıma katılan enzim etkisi altında nişasta maltoza dönüşür. Buna maya katılarak maltoz glikoza dönüştürülür. Bunun mayalanmasıyla da etil alkol ve karbondioksit oluşur. Saf etil alkol su gibi duru, özel kokulu, yakıcı tatlı bir sıvıdır. Mavi alevle yanar. Her oranda suyla karışır. Etil alkol sanayide, özellikle ilaç sanayinde çok kullanılır. Alkollü içkilerin asıl etkili kısmı etil alkoldür. İçkinin cinsine göre değişik oranlarda karıştırılan alkol ve suya tat ve koku veren başka maddeler de katılır. Bu içkilerdeki alkol insan vücudunda su ve karbondioksite indirgeninceye kadar yanar. 1 gram alkolün yanması 7 kalori verir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de alkolün suda %50-90 oranında eriği, deri antiseptiği, sulu alkol çözeltileri birçok ilaç için çözücü ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Alkol kullananlar büyük çoğunlukla alkol içeren içkileri tercih ettiklerinden tıp alanında kullanılan alkolün bağımlılar tarafından kullanımı çok ender görülmekte, daha çok boyalı ispirto içenlere rastlanmaktadır. Geçmişte ve günümüzde alkol kötü kullanımı ve bağımlılığı alkollü içkileri olduğundan tıp alanında kullanılan alkolün alkol alt kültürünün oluşmasında ve yayılmasında etkili bir rolü olmadığı söylenebilir. Doğal ve hafif uyarıcılar. Tütünün ana yurdu Amerika'dır. Çok eski tarihlerde Kuzey Amerika yerlileri tarafından dinsel törenlerde yakılarak kullanılan bu bitki daha sonraları yerlilerin günlük yaşamına girmiş, toz olarak burundan çekilerek kullanılması yaygınlaşmıştır. Tütünü Avrupa'ya getiren Christopher Columbus'la 1451-1506 birlikte Amerika'ya giden bir rahiptir. Amerika'da dolaşırken tütün bitkisi ve kullanılışına ilişkin bilgileri bir kitapta toplayıp yayınlamış, bu kitabı okuyan Portekizli Rodrigo de Jere tütünü ilk kullanan Avrupalı olmuştur. Rodrigo'nun ağzından burnundan dumanlar çıktığını gören yakınları onun ruhuna şeytanların girdiğini sanıp durumu kiliseye bildirmişler, uzun yıllar cezaevinde kalmasına yol açmışlardır. Tütün bitkisinin tohumları 1558 yılında İspanya'ya getirilmiş ancak Avrupa'ya yayılması Fransa'nın Portekiz elçisi Jean Nicot'un 1530-1600 bu bitkiyi Fransa'ya tanıtmasıyla olmuştur. 1565 yılında tütün bitkisini Avrupa'ya tanıtan Nicot adına bağlı olarak bu bitkiye nikotin denilmiştir. 1828 yılından sonra bu ad tütünün etkili maddesi için kullanılmıştır. Sigara alışkanlığı daha çok ruhsal. Nikotin önceleri uyarıcı ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle tedavi amacıyla kullanılmış ancak 17. yüzyıldan sonra keyif maddesi olmuştur. Aslında nikotin zehirli bir maddedir. 60 mg nikotinin damar yoluyla verilmesinden birkaç dakika sonra insan ölür. Bir sigara içildiğinde damar yoluyla verilen 1 mg nikotine eşdeğer nikotin almış olur. Ancak sigara ile alınan nikotinin hepsinin kana karışmaması ve püro ya da sigaranın uzunca bir sürede içilmesi kandaki nikotin miktarının tehlikeli düzeye yükselmesini önler. Birçok aşırı öldürücü ilacın içinde zehir olarak nikotin bulunmaktadır. Sigaranın etkili maddesi olan nikotinin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır. Sigaranın içilmesiyle birlikte kısa bir canlılık dönemi olur. Zihinsel işlevlerde ve çevreyle ilişkilerde gelip geçici bir artma olur. Bunu yatıştırıcı etki izler. Sigara bireyi günlük yaşamda karşılaştığı ufak engellemelerden doğan kaygıyı azaltarak onu bir an için sıkıntı, gerginlik ve kızgınlıktan kurtarır. Bu durum bir süre sonra alışkanlığa dönüşür. Sigara her fırsatta yakılmaya başlanır. Sigara kullanımının temel nedeni ruhsal olmakla birlikte uzun süre kullanılması sonucu hafif fizik bağımlılık yapabilir. Kullanılan miktar giderek artırılır. Kesildiğinde kaygı, sıkıntı ve gerginlik artar, ruhsal güç azalır ve zihinsel çalışma yavaşlar.